テクノスポーツ、バンジュー。
Evet efendim, iyi akşamlar. Teknospor'a hoş geldiniz.
Hoş geldiniz efendim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yine Doktor Mufram'la karşınızdayız. Teknolojiden spora yine sizleri bugün doyuracağız.
Evet, bugün
aynı zamanda bugün
konuğumuz da var.
Aynı zamanda bugün.
Birazdan gelir evet. Konuğumuz. O zaman konuğumuz gelene kadar biz kısa bir ara verelim. Ardından buradayız efendim. Yeniden geldik ve bu sefer konuğumuzla geldik tabii.
Evet, aynı konuğumuzla birlikte.
Merhabalar,
bitti.
Herkese sevgiler, selamlar, selamlar olsun.
Ahmet Durmuş bizlerle bugün. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Abi.
İyi yayınlar diliyorum hepinize. Teknospor programında böyle duygusal program yapan, naif böyle şiir ruhlu bir adamın teknoloji programında ne işi var diyenlere cevabını az sonra sohbetimizde sizlerle olacağız tabii.
Olsun abi, farklı yaratırsın ya.
Efendim, Teknospor şu an itibariyle başladı. Bizler Tarz Radyo'da yayındayız. Sizler bize www.tarzradyo.net adreslerinden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. www.tarzradyo.net adreslerinde bizler sizlerin mesajlarını bekliyoruz. Aynı zamanda Facebook adresimiz, sayfamız tarzradyo.net sayfamızı beğenerek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Instagram'ımız Taz Radyo, Twitter'ımız Taz Radyo diyelim ve böylelikle Teknospor programını başlatmış olalım. Öncelikle Ayteş abi ve Ahmet abi, ikiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Barış. Merhaba herkese.
Evet. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Toplar sorayım.
Ben iyiyim. Ben iyiyim bu arada.
Valla iyi demek adettenmiş. Yani şu süreçte ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz aslında.
Kesinlikle. Bence de aynı düşüncedeyim. Ama inşallah bugünlerde geçer diyorum ben. Şimdi efendim, bugün neler konuşacağız? Bugün sevgili Ahmet abiyle birlikte
yine teknolojiyle başlayacağız tabii.
Yine tabii teknolojiyle başlayacağız.
Her
mobil
gibi.
Mobil erişimliliğini, teknoloji alanda mobilde neler var, neler yok? Mobil alanlarda nasıl ilerlemeliyiz? Bugün öncelikle Ahmet abiyle bunları konuşacağız. Ahmet abinin YouTube kanalı var. Sevgili dostlar, muhteşem bilgiler paylaşılıyor. Ürün incelemeleri paylaşılıyor. Mobil
hatırlatalım YouTube kanalını Ahmet abi.
Mobile Accessibility kanalımız, mobil erişilebilirliğin İngilizce telaffuzu.
Aynen, birazdan
diye yazılıyor. Mobile Accessibility.
Aynen, birazdan da o bölüme geçeceğiz. Ve YouTube kanalında sizlere tanıtmış olacağız. Peki, başlayalım o zaman. Şimdi teknoloji çok geniş bir alan. Web'ten tutun da Android'e kadar, Android'den tutun da iOS'a kadar, bilgisayar alanına kadar. Aslında teknoloji sadece bilgisayarda değil. Ev aletlerimizde kullandığımız ürünler bile teknolojik alanlar. Şimdi bu alana baktığımızda Ahmet abi, artık evimizde çamaşır makinemizi bile mobilimizden yönetiyoruz. Teknolojik alanlarda mobil ne dereceye geldi? Yani nasıl bir başlangıç sağladı? Sen kısaca bir dinleyelim.
Şimdi
başlayalım.
Mobile anlam olarak aslında taşınabilir teknoloji demek. Mobile, yani hareket ettirebildiğimiz, taşıyabildiğimiz, işte gezdirebildiğimiz anlamını taşır aslında, ama son günlerde bu cep telefonuyla sınırlandırıldı. Mobile denince, mobil denince işte cep telefonları ilk akla gelen şeyler. Şimdi biz de cep telefonu madem ki ilk akla geliyor, oradan başlayalım. Şimdi malum bundan 15 sene öncesi, hatta 20 sene öncesi, işte Ericsson 628'ler, 680 Nokia, işte 3310'lar, 5110'lar, 8310'lar gibi. Daha sonrasında işte 3410, 3510 renkli ekranlar başladı. Daha sonrasında işte 6610'lar, 6610'lar, 6630'lar, 7610'lar derken renkli ekran, polifonik zil sesleri olan, daha sonrasında yıldız tuşuna baktığımızda hatırlıyorsunuzdur, öyle 11000'ler, 1110'lar vesaire derken artık mobil öyle bir noktaya geldi ki dokunmatik ekran, ancak rejide büyük ekranlarla birlikte. iOS cephesinde zaten VoiceOver uzun yıllar vardı. Gayet erişilebilirdi. Onu tartışmıyoruz bile ama şimdi Android cephesinde de iOS'la neredeyse eşdeğer, hani kafa kafaya gidebilecek bir erişilebilirlik. Hatta imkan anlamında çok daha fazlasını sunan bir erişilebilirlik uygulamasıdır TalkBack ya da
işte, ya, evet.
Samsung kullanıyorsanız Voice Assistant. Kesinlikle erişilebilirlik anlamında çok ileri seviyelere geldik. Şimdi mobil cihazlar dendiğinde işte evdeki fırınımızdan tutun da buzdolabının işte soğukluk sıcaklık ayarına kadar, klimanın ev ortamını ayarlamasına kadar, bu konularda Google'ın biliyorsunuz belli başlı çalışmaları var. İşte Home, Google Home diye bir uygulaması var. Bu uygulamayla evimizdeki Google uyumlu bütün beyaz eşyaları ve elektronik ürünleri telefonumuzdan kontrol etmemizi sağlıyor. Bu işin peer'i Google açıkçası. Yani farklı alternatif uygulamalar mutlaka vardır ama telefonumuz Android olunca, Android üreticisi de Google olunca Google uyumlu ürünler yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ülkemizde de bu zamanla yaygınlaşacaktır ileriki süreçlerde. Ne var mı?
Ülkede Google şu anda Google Home kullanılabiliyor mu acaba ki? Ben mesela şey duymuştum, böyle farklı markalarda işte klimayı kapatma işlemlerinin yapıldığını duymuştum mesela şeyden.
Benim abimler evinde süpürge kullanıyorlar mesela. Süpürge almışlar. Telefondan yönlendiriyorlar.
Evet, robot süpürgeleri telefonda yönlendirilebiliyor. Aynı zamanda robot süpürgelerdeki teknoloji bambaşka. Süpürge kendi hafızasını evin içinde gezindikçe geliştiriyor Barış.
Evet, yani, evet, çok güzel bir şey.
Yapay zeka var. Yapay zeka ile süpürgeyi salıyorsunuz ortaya. Kendisi alıcılarıyla, özellikle kameralarla evin ortamını çözüyor. Kendi hafızasına yazıyor. Bir dahaki süpürme hareketinde, bir dahaki çalıştırdığımızda daha önceki hafızaya yazdığı bilgilerle gidiyor. Orada da bir sıkıntıyla karşılaşılsa onu da hafızasına eriyor ve 3. 5. 10. süpürme hareketlerinde artık çalıştırmalarda kesinlikle hatasız bir konuma geliyor. Yani sizin evinizi alırsınız. İlk başta kuş duvara uçarken çarpar, işte pencereyi fark edemez çarpar, sonrasında alışınca. Aynı mantık yapay zeka ile elektronik aletlerde artık söz konusu.
Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten.
Hakikaten ya, ben teknolojik olarak bu çağa, yani bu zamana kadar geleceğimizi, ne bileyim, böyle değişik şeyler çıkınca hani şaşırdım da. Şimdi artık süpürgeleri de küçülttüler. Yani eskiden ben hatırlarım, koskocaman süpürgeler vardı. Şimdi el süpürgeleri çıkmış. çıktı yani hatta. Ya,
tabii canım, biz 7-8 yaşındayken hani boyumuzun 1.20 falan olduğu dönemler, 1.30 olduğu dönemlerde bizim boyumuzu geçen süpürgeler vardı. 90-100 santimlik süpürgeler vardı. Yerden kaldıramazdı. İki kişi iki kenarından tutardı. Götürürdü falan. O zamanlar Rowenta'nın vardı. 2400 watt, yok 2600 watt, yok 3500 watt. Yani çok teknoloji hem küçülüyor hem gücü artıyor. Bu cep telefonlarında da böyle. Mesela 14 nanometre teknolojiyle üretilen işlemciler vardı. Şimdi 8 nanometre, 7 nanometre ile üretilen işlemciler var.
Ahmet abi sen duymuşsundur. Bu Arçelik de yapıyormuş galiba. Varmış erişilebilir çamaşır makineleri. Program konuşuyormuş.
Ya erişilebilir çamaşır makineleri olur, neden olur? Çünkü Android tabanlı bir yazılım yüklediğinizde içine hangi cihazı kurarsanız kurun, yani hangi cihazı üretirseniz üretin, artık Android kullanıcı arayüzde açık bir uygulama olduğu için hani dışarıdan belli başlı APK'larla şunlarla bunlarla destek alınabildiği için iOS gibi kapalı bir kutu değil. Yani iOS da ne kadar kapalı kutu, o da tartışılır ama işte jailbreak yapıyorsunuz, işte telefonunuz açık hale geliyor vesaire vesaire. Bunun yöntemleri var ama konumuz bu değil. Teknolojik anlamda Android'in uyum sağlamayacağı hiçbir cihaz yok aslında. Yani bu üretimin engelleri düşünülerek yapılması halinde çok basit 300 lira 500 lira gibi bir maliyetle, hani bu da taş çatlasın söylüyorum, ürününe göre değişir. Bütün ürünler engellinin kullanımına uygun bir şekilde, görme engelli bireylerin kullanımına uygun bir şekilde üretilebilir.
Şey peki abi, mesela şey hani şimdi iOS dedin aklıma geldi. Mesela iOS deyince ben böyle bazen güvenliği falan aklıma getiriyorum. Android'de de her şeyin içine alınması bir güvenlik açığı değil mi?
Ya şimdi sizin neyi nasıl yaptığınız önemli. Güvenlik açığı değil mi? Güvenlik açığı değil. Neden değil? Mesela sen telefonuna işine yarayan programları işine yaradığı şekilde ve işine yarayan izinlerle yüklüyorsun. Eğer telefonunda bir güvenlik açığı oluşuyorsa bunu birebir sen oluşturuyorsun zaten. Neden? Çünkü her yüklediğin program işte uygulama konumumuza erişebilsin mi? Uygulama depolama alanına erişebilsin mi? Fotoğraf paylaşımına izin versin mi? İşte şunu yapsın mı, bunu yapsın mı diye hepsini yasal olarak sormak zorunda zaten.
Tabii ki de.
Yani bu kısımlarına izin verdiğimiz sürece böyle bir açık kalmamış oluyor ortada.
Peki ama şöyle bir şey var.
Evet.
Sözünü kestim. Şöyle bir şey var abi. Fotoğrafların bilgisayardan telefona aktarılması gibi. Gerçi bizim iOS'ta da belli programlarla atıyorsun ama mesela MP3'leri falan hep bilgisayardan telefona aktarıyorlar. Bunun da
eş zamanlıyorsun. iOS'ta eş zamanlıyorsun.
Eş zamanlıyorsun. Android'de de bilgisayardan şeye USB'ye bağlayıp atıyorsun. Aynen.
Atıyorsun, aynen öyle.
Peki eğer o dosyada virüs varsa ve telefondan açtığın zaman herhangi bir rehberini götürme olayı da var. Onu da aslında bu da güvenlik açıklarından biri değil mi? Ya ben hani baktığım zaman öyle düşünüyorum. Fikir olarak söyledim sadece.
Ya düşünüyoruz evet yani. Ben de düşünüyorum ama bugüne kadar Android cephesinde de iOS cephesinde de yıllarca cihaz kullandık ki elimizden geldiğince de bilgi ve birikimimizi paylaşmaya çalıştık, deneyimlemeye çalıştık. Çok sayıda cihaz kullandım. Bugüne kadar virüs nedeniyle hiç rehberim kaybolmadı mesela. Yani telefonuma virüs bulaştı, işte rehberimi götürdü gitti gibi bir durumum
aslında
söz konusu.
Aslında rehberi pek fazla şayet etkilemez bence.
Şayet götürseydi de önlemimi almıştım. MC Backup diye bir uygulama var mesela. My Contact Backup diye geçer. Bununla rehberinizin yedeğini düzenli olarak 20 günde bir, bir ayda bir alırsınız. Mailinize gönderirsiniz WCF formatında. Daha sonrasında rehberiniz gitti ya da telefonunuzu sıfırlamak zorunda kaldınız. Ya da işte ne bileyim bir başkasının telefonunu geçici olarak kullanacaksınızdır. Hesabınızı
bu dediğiniz uygulama ücretsiz mi bu arada?
Evet, My Contact Backup diye MC Backup diye yazılırsa Play Store'da da Apple Store'da da mevcut.
Ya bu şimdi böyle.
Peki onun depolama alanında bir sınır var mı? 5 GB, 10 GB öyle oluyor ya.
Hayır,
sınırsız.
Kendisi program basit bir program. Zaten hani 15-20 MB'lık bir program. Şu an tam bilmiyorum ama hani olsun 30 MB olsun. Kuruyorsunuz. Ondan sonra mailinize WCF formatında attınız rehberinizin yedeğini. Ondan sonra kaldırın programı. Programla bir işiniz yok.
Fotoğrafları da alıyordu değil mi? Diğer bilgileri de.
Hayır. Sadece rehber uygulaması.
Peki abi şey mi? Mesela bu uygulamayı da şimdi sorayım dedim detayları. Adam onu iOS'ta da kullansa zaten iOS'ta pek almasına gerek yok. Çünkü rehberi otomatik olarak kimlik, Apple kimliği adını verdiğimiz sistem otomatik olarak alıyor. Android'de de bunu aldığını düşünürsek WCV formatını nasıl rehbere tanıtacak, telefona tanıtıyor. Orada sistem
Hayır,
mi var?
Hayır, tanıtmasına gerek yok. Direkt şöyle söyleyeyim sana. Maile ek olarak gönderiyor. Sen bunu aldın yediği. Tamam. Mailime gönder dedin. Mail adresini girdin. Mail adresine ek olarak geliyor bu. Ve bugünün tarihi atıyorum. 11-12 işte 2020. 11-12-2020 barışrehber.vcf diyor mesela, tamam mı? O ek mailinde duruyor. Sen iOS'tan Android'e geçmek istedin. Mesela az önceki sorduğun sorunun aslında çok iyi bir cevabı var. iOS'tan Android'e geçmek istiyorsan bir kere rehberini sim karta yedekleme şansın yok iOS'ta. Dolayısıyla bu programa kesinlikle ihtiyaç duymak durumundasın. Dolayısıyla Gmail adresine ya da Hotmail adresine hangisine yönlendiriyorsan ona yönlendiriyorsun. Rehberinin yedeğini alıp ondan sonra iPhone'unu sıfırlıyorsun. Android'e geçiyorsun. Android'de hesabınla oturumunu açıyorsun. Gelen kutusuna gidiyorsun Gmail'de ya da Hotmail'de hangisini kullanıyorsan. O VCF'yi tıkladığın anda orada kaç tane rehberin var? Atıyorum 350 tane. 350 tane rehber indirildi diyor. Nerede gösterilsin diyor. Hesabına yükle istersen. İstersen cihazın hafızasına yükle. Tık diye geliyor hepsi.
Şimdi evet. Burada...
Abi ben şu...
Pardon. Buyur abi. Sor.
Ben şunu soracaktım abi. Bu voice asistan ile TalkBack arasındaki fark ne? Bu sorunun
Şimdi
cevabını çok merak ediyorum.
Voice asistan sadece Samsung cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Samsung'un ürettiği bir ekran okuyucu. Biraz daha voice over benzeri bir uygulama diyebiliriz. Parmak hareketleri yine 3 parmakla sola ve sağa kaydırarak mesela şeyde iPhone'da aşağı yukarı hareketlerle işte kelimeler, karakterler, cümleler, işte şunlar bunlar, satırlar, paragraflar, yok konuşma hızı vesaire, rotor hareketlerini aynı uygulamanın Voice Assistant versiyonunda, yani Samsung versiyonunda da 3 parmağınızla sola kaydırarak ya da sağa kaydırarak gezebiliyorsunuz. Rotor hareketi.
Ama bu Samsung'larda TalkBack'te kullanılabiliyor değil mi? Yani tercih meselesi.
Samsung'larda G-Show'da kullanılabiliyor, TalkBack'te kullanılabiliyor, Voice Assistant'da kullanılabiliyor. Yani Android cephesine girdiğiniz zaman iş değişiyor. Orada alternatifiniz çok fazla. Yani hem sentezleyici alternatifiniz çok fazla. Mesela işte Acapella TTS diye Code Factory'nin mesela ürettiği, işte Yelda, ona keza Cem, İpek, Aylin eski sürümleri
iPhone'daki
vardı.
Konuşmalar, sesler.
iPhone'da olmayanlar da var. İpek mesela iPhone'da kurma şansımız yok. Çünkü Acapella TTS'in bir...
Şimdi şey var yalnız. iOS 14 iOS 14 ile birlikte yalnız İpek sesini biraz getirmişler abi.
Yani İpek evet, sesini getirmişler aynen, derken onu... İpek'in sesi tam olarak iPhone'da kullanılabilir durumda mı?
Şöyle ama yani tam bir, yani çok tam iyi bir değil. İpek ben değil. Denedim. Tam bir İpek değil ama.
Yani evet, İpek evet. Yelda yani, karışım bir şey.
Aynen, İpek Yelda karışım bir şey.
Telaffuzları çok iyi değil.
Telaffuzlar da zaten sıkıntı var.
Ya vardır mutlaka.
O voice assistant var da... Samsung içine geliyor anladığım kadarıyla değil mi? Hani
evet,
iPhone'daki voice
kendi
over gibi
içerisinde
geliyor.
Gömülü geliyor voice assistant uygulaması. Hı-hı. Sadece cihazı aldığınızda işte Samsung konuşma motorunu ya da Google ya da işte hangisi Vocalizer, hangisini kullanmak istiyorsanız onu yüklüyorsunuz. Onun dışında işte ses açma ve power tuşuyla direkt kısa yol menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Orada TalkBack'i, Show'yu ve işte Voice Assistant'ı görüyorsunuz. Hangisini tıklarsanız, açık hale getirirseniz onunla konuşmaya devam ediyor telefon.
Uygulamalarda erişilebilirlik durumu da fark eder değil mi? Voice Assistant'la TalkBack'te. O da fark eder.
Bak sevgili patronum, işte az önce dedim ya kendimi özgür hissedemiyorum diye. Demiş ki kadın Siri diye geçiyor ama demiş İpek kadar iyi değil demiş. Sevgili patronum.
Evet evet iyi değil. Ben, baktım,
i̇yi değil, hani, iyi değil. Yok yok. Hayır. Evet.
Ben Yelda'yı kullanıyorum zaten.
Evet.
Bu arada sevgili Turgay'la da yarın 22-24 arası sevgili Turgay'ın 24 ile 02 saatler arasında benim programım var. Hazır bunun da böyle hazır programı.
Evet. Tabii abi reklamı yapalım.
Yapalım
aynen.
Değil mi?
Aynen öyle. Bekliyoruz. Bütün programcılarımız için çok değerli. Dinleyiniz efendim. Tarz Radyo'dan ayrılmayın.
Reklamımızı araya sıkıştırmış olalım.
Aynen sıkıştırmış olalım. Şeyi soracağım
aynen,
abi ben.
Aynen araya sıkıştı. Efendim Barış'cığım.
Şimdi az önce şu rehber programından bahsettik. Biraz da güzel bir programa benziyor. Şimdi cihaza kaydetmek bence biraz daha riskli ve hesaba kaydetmek aslında güvenlik açısından önemli diye düşünüyorum. Mesela Gmail'e yedeklese bir sonraki cihazına gelecek.
Tabii Gmail'e yedeklemek her zaman iyidir. Orada zaten kaydederken mesela rehberinize yeni birini eklerken soruyor. Orada hesabı gösteriyor ya da telefonu gösteriyor. Oradan seçeneklerden tercihinize göre değiştirebiliyorsunuz. İşte içe dışa aktar seçeneği var mesela kişilerde Android cephesinde. Oradan telefondan işte sim karta ya da telefondan Google hesabına ya da Google'dan telefona, Google'dan sim karta gibi seçenekleri var. Onları hani daha sonra belki kapsamlı bir programda ele alırız. Şimdi o mevzuya girersek sabaha kadar program bitmez. Ama
abi zaten bugün bitmeyecek zaten. Seni ara ara konuk alacağız.
Abi ya şimdi belirtelim. Saat 20'ye kadar ucu açık programın. Her an burada 20'ye kadar kalabilirsin. Evet. Güzel bir program çıktı.
Biz kalabiliriz. Barış da Ahmet abi kalabilir mi?
Onu bilemiyorum tabii. Evet. Şey,
evet.
Dolayı.
Şimdi Ahmet abi ilk günden yormayalım ya. İlk günden yormayalım.
Ahmet abi demişim.
Şimdi
değerli.
Şey diyor. Sevgili Turgay müdahaleye devam ediyor alttan bana. Tabii Android güvenliği ise diyor dıştan uygulama yüklemek, APK yüklemek büyük risk diyor. Ama aynı riski nedense arkadaşımız $20 verip hem de dıştan yükleyerek devam ettiriyor. Yani Play Store'da olmayan bir cihaz. Turgay. Tam emin değilim ama işte $15-20 civarında. Hem bir de parasıyla yüklüyor. Yani tam sürüm olarak getiriyor. Böyle bir riskin varlığından haberdarsın da niye üstüne bir de para veriyorsun sevgili patronum?
İlginç bir durum olmuş. İlginç bir durum.
Yani.
Sevgiler saygılar Turgay abi.
Cihaz'ı lisanslı kullanıyor patronumuz bu arada onu söyleyeyim size.
Güzel bir program. Ama işte biraz bir şeye de benziyor. Ben hani duydum. Biraz bizim VoiceOver'a bayağı benzetmişler.
Evet, bu arada patronumuz da konuk olarak alalım.
Turgay abi var zaten
patronumuz listemizde. Da bir ara konuk olarak alalım.
Evet evet listemizde var. Gelecek inşallah.
Tabii patronumuza buradan söyleyelim.
Peki bir ricada bulunabilir miyim size? Patronu konuk olduğunuz, evet. Aldığınızda beni de dinleyici olarak aynı odaya konuk alın ki
alırız
ben
abi,
müdahale
alırız.
Edeyim alttan.
Tamam
alırız abi sen istedin.
Alacağız.
İşin esprisi tabii Turgay benim için çok değerli.
Çok değerli. Yılı, evet,
20 yılı bulan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır.
Ne güzel.
Hem
ne
radyoculuk güzel. Sürecinde
ben
hem
beş,
dostluk
beş,
arkadaşlık
beş
sürecinde.
Ben de.
Turgay abi bizim tanışma hikayemiz 2013'te. Biz bize de o zaman gittim biz bize bölümüne bir sohbet odasında baktım bir radyo programı var bir o zaman tabii tanımıyorum bir dinleyeyim dedim bir şarkı istedim çaldı baktım o da Manisa Somalıymış Turgay abi ondan sonra başladık ben o zaman daha ilk radyocuya merak sardım ve ondan bir kayıt istemiştim hani nasıl oluyor dinleyeyim bir diksiyonum şey olsun diye ondan sonra sonunda bir kurs düzenlenmişti. Orada sağ olsun bir araya geldik. Bizim de bayağı bir 6-7 yıla yakın bir şey, dostluğumuz var. Ondan dolayı şimdi de bu radyodayız. Sevgiler saygılar. Tam da cümle kuramadım ya.
Olsun.
Olur yayın heyecanı.
Sevgili patron burada olunca elimiz ayağımıza dolaşıyor. Ben diyorum.
Vallahi ya.
Al çantanı tak koluna herkes kendi yolunu diyorum ama sen git dediğin için gitmeyeceğim diyor. Programlar buradayım diyor.
Olsun. Peki.
Yani peki. Biz patronumuzu da seviyoruz. O da bizi seviyor herhalde değil mi?
Aynen öyle. Şöyle de bir şey duydum ben arkadaşlar. Hangi uygulamayı bilmiyorum ama ülkede kullanılıyor mu? Artık bu evlerde bulunan bulaşık makinelerinin ama bizim ülkemizde var bilmiyorum. Bulaşık makinelerinin de mobil uygulaması varmış bir tane. Onun üzerinden işte bütün yıkama değerlerinin ayarlandığı bir şey duymuştum. Ama hangi sanırım Google Home değildi ama bu bilinen markalardan bir tanesi. Ama sanırım görme engellerinde yine erişim sorunu var. Şimdi bu erişim sorunu deyince abi yani bu kadar uygulama bu kadar firma bu erişilebilir bölümlerini ele alamıyorlar mı? Yani
şimdi ele alamıyorlar mı derken şöyle yani biliyorsun bir takım şeylerin maliyet hesabı var. Dolayısıyla bir şeyi mesela Java tabanını yaptığınızda işte gerek butonları işte gerek oradaki düğme dediğimiz tuşlamaları işte kombinasyon körcül hale getirebilmeniz için sadece Android destekli bir uygulama olması yetmiyor. İşte oradaki butonları sen biraz daha hani bu işin içindesin, mutfağındasın Barış. Farklı butonları PHP formatında atıyorum destekliyor. Hani böyle olduğu için söylemiyorum. Örneklendirmek adına söylüyorum. Sen evet, daha iyi bilirsin. Bu mantık aslında biraz da Android cephesinde de bu geçerli. iOS cephesinde de bu geçerli. Siz Java tabanlı bir program üretirsiniz. Yani görenler parmağıyla tıkladığında tıklayabilir ama o butonu Talkback'in okuması için farklı bir sistem kullanmanız lazım. Bu sistem de maliyet anlamında ek getiri demektir firma için. Dolayısıyla bu yatırımı yapmak yerine önemli olan der ki firma, ya Türkiye genelinde atıyorum işte 500 bin tane görme engelli varsa misal, bunlardan 500 tanesi bu makineyi alabilecek güçte zaten, ya da evinde kullanıyordur, ya da işte karısı yoktur, annesi yoktur, babası yoktur, buna ihtiyaç duyacak durumda. Ben de 500 tane satacağım makine için atıyorum 500 bin dolar masraf yapıp da bu yazılıma bunu eklemem ya da eklememem benim için nasıl faydalı olacak mantığında haklı olarak. Yani ekonomik süreci de var bu işin. Bir de zaten hani erişilebilirlik anlamında belli başlı şeyler standardı var aslında. Erişilebilirlik anlamında çıkan yasalarda da bu mevcut. Yani üretilen her türlü...
Ama çok uyulduğunu sanmıyorum abi erişilebilirlik.
Hayır, hiç uyulmuyor.
Ülkede yok şu anda abi.
Hiç hatta uyulmuyor. Hiç evet. Uyulmadığı gibi abi, uyanlar da sanki lütuf yapmış gibi. Yani sanki bir armağan evet, etmiş gibi bir lanse etme durumu var. Aslında durum öyle değil tabi.
Çift'e arkadaşlar şey söyleyeyim. Bilmiyorum abi mesela. O çok sıkıntı.
Bizim ben mesela geçen bir abiyle görüştüm abi. Avrupa'da şu anda bunun resmen kanunen yasasını çıkarmışlar ve bütün sitelerin, bütün uygulamaların erişilebilir olacak diye bir şey çıkarmışlar. Üstünde de duruyorlarmış. Niye mutluyum?
Yani? Şimdi Barış'cığım 2003 yılında mıydı? 2004 yılında mıydı? Yanlış olmasın. Hani olsun olsun 2005 yılında olsun. Bu konuda bizim de zaten bir yasamız var. Avrupa Birliği uyum yasasına göre çıkan. Ama bu yasa her neyse her yıl 3 yıl uzatılıyor. 3 yıl uzatılıyor. En son 2015 ya da 2018'de bitti bu yasa. Artık her türlü erişim sıkıntısında ceza yazma yetkileri var. İllerdeki valiliğe ait erişilebilirlik denetleme kurulları var. Bu kurullarda işte bazı STK çalışanların temsilcileri var. Yani başkanları ya da yönetim kurulu üyeleri. İşte 10-15 kişilik bir kurul. Her türlü denetim yapma ve ceza yazma hakkına sahip olmasına rağmen kamu kuruluşları da dahil onların erişilebilirliğini de denetleme hakkı varken hala bu yapılmıyor, gidiliyor. Nereye gidiliyor? Ben denetimlerimi sağlıklı bir hale getirebilmişim ve valiliğe dilekçe yazmışım. Gelin benim işte kurumumu inceleyin ya da gelin benim orada bir işte inceleme yapıyor. Evet, adam hakikaten tamamlıyor. Yani özel sektör ya da kamu kuruluşu fark etmiyor. Tamam, biz bugün bunu denetledik ve bizden işte tam not aldı. İyi de yani 1000 tane kamu kuruluşundan 3 tanesi tam not aldı. 997 tanesini niye denetlemiyorsun? Onlara niye gereken ceza evet, işlemi
çok sıkıntı, çok
sıkıntı yani. Bu teknolojik alanlarda gerçekten de halen daha problem yaşıyoruz. Bak pek fazla şeye girmeyeceğim de şu anda mevcut kullanılan bir uygulama var. Hayat yasa var. Sığar. Bu uygulama mesela resmen Türkiye vatandaşı olarak herkes kullanması lazım. Engellisi, yaşlısı, genci, işte orta her neyse. Ama şu anda bunu engelli hiçbir derecede kullanamıyor. Özellikle görme engelli.
iOS cephesinde mi bu?
EBA'da sıkıntılıydı. Ben
iOS cephesinde de.
Android cephesinde hiç sıkıntı yok ama.
Android'de
hiç yok böyle bir sıkıntı. EBA'da da Android'de bir sıkıntı yok. Hatta Telegram'da da ben duymuştum iOS cephesinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu, kullanılamadığını.
Telegram'ı bir kere daha kullanmadığım için bir yorum yapamam.
Şimdi iOS mu Android mi diye sorarlar da eskiden ve iOS cephesinde bütün uygulamaların çok sağlıklı kullanabildiğinden ve Android'in bu konuda geri olduğundan bahsederler. Duyduklarım beni iOS cephesinin bu konuda Android'den çok daha geri kaldığı izlenimi uyandırıyor. Çünkü bahsettiğimiz uygulamalar güncel ve kullanılması gereken, herkesin elinde olması gereken uygulamalar.
Aslında biraz Apple da sade kalıyor burada ve sözünü geçiremiyor. Bir de şey yapamıyor. Herhalde güncel teknolojileri pek fazla sürdüremiyor diye düşünüyorum ben burada.
Ya evet, Apple'la ilgili yapımda. Sonrasında daha çok uzun şeyler söyleyebiliriz ama ben özetle şunu söyleyebilirim. Ben de uzun yıllar Apple kullanan biri olarak, Apple kullanıcısı olarak Apple'ın politikasının yani dünya görüşüne düşünürseniz düşünün yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bir müşteriye 5300 liraya 5200 liraya hadi vurdun öldürdün aldın 4500 liraya bir iPhone SE 2020 bir cihazı satışa sun ama içerisine 1825 mAh batarya koy ve ürün cebinde şarj aletini gezdirmek zorunda bırak.
Yani evet Ahmet abi bakmayın. Bu batarya konusu Barış'la konuşmuştuk. Birinci ya da ikinci programda olması lazım. Şimdi hatırlamıyorum.
Gerçekten yani bence kullanıcısıyla ya. Alay edebilen ve alay ettiği halde para kazanabilen tek firma dünya genelinde Apple'dır.
Bazı konularda aynı. Şimdi, kullanıyorum şimdi ama istediğim yanları var.
Şimdi de şey yapmış abi. Yani şimdi burada bir teknoloji programı. Biz burada her şeyi söyleyelim. Ki dinleyeceğimiz de bunu fark etsinler. Şimdi de mesela şarj kutusunda tabii, vermeyeceğini.
Şarj başlığını ve hatta kutusunda vermiyor. Bunun nedenini de çevrecilik olarak görüyor. Ama o şarj başlığını bir şekilde bir yerlerden almak zorundayım ben. Sen üretmezsen ya da sen ürettiğin ama ayrı satışa sunduğun onun adına da çevrecilik ne derler onun adına etiketi koyduğun ama diğer taraftan da 350-400 liralarda 500 liralarda şarj aleti sattığın gerçeği varsa bu da bence kullanıcıyla dalga geçmektir. Kullanıcıyı sömürmektir yani bunun adı.
Hatta bugün bir haber görmüştüm. Apple bir kulaklık mı üretmiş, bir şey yapmış. Birisi bir firma tarafından beğenilmemiş diye bir haber okumuştum. Artık Apple eskisi gibi gündemde de kalamıyor tabii ama bu yaptıkları büyük ihtimal ona biraz pahalıya patladı gibi geldi bana.
Ya hem o hem de piyasayı çok fazla alternatif ele geçirdi. Mesela Huawei kendi işletim sistemini üretti artık. Kendi işlemcilerini kendileri üretiyorlar. Tamam ekranı Samsung'dan alıyor ama adam kendi işletim sistemini üretmek zorunda kaldı. Aslında Amerika Android cephesinde hani Android marketini kullandırmamakla Huawei'ye çok büyük bir güzellik yaptı. Ne yaptı? Huawei'in Android'e zorunlu, işte Android markete zorunlu başka bir alternatifi yok. Biz buna müdahale edersek Huawei'yi bitiririz düşüncesi vardı. Ama öyle olmadığını gördük. Yani bu Türkiye'ye yapılan işte farklı ülkelerin teknolojik baskılarında da bu böyleydi. Ne oldu? Türkiye'ye insansız hava aracı satmayacağız dediler. Türkiye kendi İHA'larını kendi üretti. Bence aslında çok büyük iyilik yapıyor bazı ülkelere işte kota koyarak aslında ya da zorbalık uygulayarak.
Doğru, katılıyorum açıkçası. Çünkü ona baktığın zaman hırslanıyorsun ve yazılımı geliştiriyorsun.
Aynen öyle. Çünkü yani bu şeyde de böyledir, teknolojide de böyledir.
Teknolojide de böyle.
Ya mesela şunu söyleyeyim sana bir en basitinden bizim içimizde çok meydana gelen ortaya çıkan bir durumdur. Mesela bir konuda birinden yardım istersin tamam mı? Onun o konuyu iyi bildiğinden eminsindir. Ama yardım istemeye çekinmezsin. Belli bir süre yardım istersin. Öğrenme gereği de duymazsın yardım alabileceğin biri varken. Hepimiz yaşadık bunu zamanında. Sonrasında ne olur? Tamam. Bir gün bir ters düşersin. Adam der ki kardeşim ben bugüne kadar sana yardımcı oldum yaptım. Bu saatten sonra kendi işini kendin yap dediği zaman hani iş başa düştüğü zaman ve diyorsun ki ya ben bu saate kadar niye bu adama gebe olmuşum? Yani bunu ben öğrenebilecekken keşke en başta söyleseydi bana da öğretseydi. Yani ben kendim öğrenmemi sağlasaydı diyorsun. Ülkelerin politikalarında da bu böyledir. Bireysele indirdiğimizde aynı mantık geçerli.
Ve teknolojide de yazılımda da şu var abi. Şimdi İngiltere'den, Hollanda'dan bir yazılım alıyorsun. O yazılımcı, yani yazılım yazan kişi kendine göre özellikler katıp sana veriyor ve isterse de sizin kullandığın bölümde seni takibi alabiliyor. Bu kötülük de var. Yani adam senin diyelim ki sen bir yere orada işte düşman var mı diye bakıyorsun ama orada halbuki düşman var ama adam seni uydudan takip edip cihazın yönünü, yazılımın yönünü değiştirebiliyor. İşte ülkeler kendi yazılımlarını kendi geliştirdikleri zaman daha çok destek bulup ve yazılımı daha çok özellikle geliştirebiliyor. Bir de bu da var yani.
Evet siz az önce söylediğinizde mesela biraz da böyle araştırmaya çalışıyorum sizi dinlerken. Bosch firmasının mesela bu konuda Home Connect diye bir uygulama sayesinde işte bulaşık makineleri, süpürgeler, çamaşır makineleri gibi Belli başlı ürünleri, muhtemelen belli kodlardaki ürünlerdir bunlar da. Hani çamaşır makinesinde bir tane ya da iki tane seçeneği vardır. Süpürgede, bulaşık makinesinde bir ya da iki seçeneği vardır. Bu hizmeti sunduğu ama erişilebilirlik anlamında ne kadar erişilebilir olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok. Bosch firmasını da bu anlamda hani tebrik etmek lazım. Üzerine düşeni yaptığı noktasında. Bunu da bir anekdot olarak paylaşmış olalım.
Teşekkür ederiz. Peki efendim.
Tabii televizyonlara da duydum ben. Televizyonlara da duydum konuşma programı varmış. Özellikle var. LG'de duydum.
Şimdi, LG'de ve Samsung'da var. LG'de ve Samsung'da ama çok daha güzelini söyleyeyim. Bu da hani bir nevi müjde olmuş olsun konuklarımıza. Hazır kanalımızdan da bahsedeceğiz demişken. Dün kanalımızda, YouTube kanalımızda incelemiş olduğumuz bir ürün var. Xiaomi'nin Mi Box diye bir ürünü. Mi Box diye okunuyor. Bu ürün evinizde HDMI girişi bulunan, ister LCD olsun ister tüplü olsun hiç önemli değil, TV'nizi Android uyumlu hale getiriyor. Yani Smart TV haline getiren bir kutu. Sihirli kutu diye adlandırmıştım onu ben başlarında zaten YouTube'da. Şimdi ürün cep telefonunun yarısı kadar bir ürün. Küçük. Üzerinde bir tane HDMI girişi, bir tane USB girişi. Bir tane de AUX çıkışı var, yani ses çıkışı var üründe. HDMI girişiyle televizyona bağlayabiliyoruz ürünü. USB girişinden de herhangi bir flash belleğimizi ya da hard diskimizi ya da ihtiyaca göre Android işletim sistemi olduğu için ve televizyona ekran yansıdığı için mouse'umuzu, kablosuz mouse'umuzu ya da kablolu mouse'umuzu bağlayarak Android işletim sistemi ile hem üzerinde indirdiğimiz ek tarayıcılarla, işte Google Chrome gibi, Mozilla gibi farklı tarayıcılarla internette gezinme, kendi içerisindeki ve sıradan yükleyebileceğimiz uygulamalar, TV kanallarını izleyebilme ve bütün bu işlemleri yaparken gayet erişilebilir bir şekilde kullanma gibi bir özgürlük sunuyor. Bunun maliyeti düşündüğümüzde bugün akıllı bir televizyon almaya kalktığımızda en düşük modeli, bugün işte high level bilmem ne şu bu falan filan dedikleri modeller 1400 liralardan başlıyor. 30 inç, 32 inç olanlar. Yani 82. Bugün 1500 lira o televizyona vermek ne kadar etik, ne kadar mantıklı. Çünkü içerisinde işte atıyorum 750 MB ya da 1 GB RAM'i var. İşte 4 GB hafızası var, onun da 4 GB'ını zaten Android kaplıyor. 3-5 tane uygulama yüklediğinizde şişiyor ve kanal geçişleri çok zayıf. Bu bahsettiğim üründe ise 2 GB RAM, 8 GB dahili hafıza var ve 1 TB'lık hard diskimi bile USB girişinden taktığımda bilgisayar gibi görebiliyor. Hard diskin içeriğini de görebiliyor. İster müzik dinleyin, televizyonunuza yansıtıp, ister TV uygulamalarıyla film izleyin ve bütün bunları gayet erişilebilir bir şekilde ister Gshow'la İsterseniz de voice asistanlığı yapabiliyorsunuz.
Gerçekten güzel bir tanış olduk bence.
Voice asistan, evet. Hemen düzelteyim. TalkBack'le, özür dilerim. Voice asistan Samsung gayet bir uygulama. TalkBack'le yapabiliyorsunuz.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz
şimdi
abi.
Şimdi abi şöyle bir videoda görmüştüm. Dinleyicilerimiz de hem tabii Android mi alsam, iOS mu alsam, tabii o dinleyicilerimizin kararı da. Böyle baktığımızda mesela bizim ülkede iOS alanına geçiş de var, Android alanına geçiş de var. İnsanlar acaba hani ürünleri alırken sadece alo diyeyim, WhatsApp'a gireyim gibi mi düşünüyor da acaba, yoksa hani böyle bir fiyatlandırmaya bakıp da mı alıyor diye. Ben hani bunca yıllık bir teknoloji birikimin olduğu için sana bu soruyu söylemek
şimdi
istedim.
iOS mu alsam, Android mu alsam, mantığını şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi iOS'la Android aslında aynı şey değil. Yani belli noktalarda aynı hizmete eden firmalar olsalar da gerek altyapı olarak, gerekse işletim sistemi olarak, gerek donanımsal özellikler olarak çok farklı kuruluşlar. Şimdi sizin telefonunuzda 3 tane mikrofon var. Mesela iPhone 6 ve üzeri telefonlardan bahsediyoruz. Ve bu 3 mikrofonun ikisini aynı anda kullan, kendi işletim sistemiyle size vermeyen bir firma. Yani ses kaydı yapacaksınız. Elinizde 6S var, yapamıyorsunuz mesela. Stereo ses kaydı yapamıyorsunuz. Mono yapabiliyorsunuz. Ya kameradan çekim yapıyorsanız kameradaki mikrofonu kullandırıyor. Ya alttaki mikrofonu kullandırıyor. Ya da Aizen'in oraya konumlandırılmış mikrofonu kullandırıyor. Yani bu özelliği bana kullandırmayacaksan niye 3 tane mikrofon koyup 3 tane mikrofon parasını benden alıyorsun?
Aslında bu doğru, haklı. Evet.
Şimdi
bana en basit örneğiyle çok hani bazı şeyleri irdelemeyeceğim ama yanlışlardan bahsedeceksek eğer, ben mesela en basit örneğiyle bir uygulama aracılığıyla bütün işlemlerimi yapabiliyor iken, harici bir uygulama aracılığıyla iOS'ta, Android'de buna gerek duymuyorum. Bilgisayarımdaki uygulamalarımla yaptığım bütün işte yazılımları ya da ne bileyim herhangi bir İşte MP3'ü ya da herhangi formattaki bir videoyu telefonuma direkt mouse'la kulağından tutup, gören için söylüyorum, ya da kontrolle yapıp kontrol V yaptığımda telefonumda içerik halinde görebiliyorum. Ama iOS'ta bunu göremiyorum. Ben 100 tane şarkıyı eş zamanlayacaksam ben en az 20 dakikamı buna ayırmak zorundayım. Neden? Yani silmek için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Yani telefonunuzdan yüklediğiniz bir şeyi silmek için yine eş zamanlayacaksınız. iTunes'tan sileceksiniz. Tekrar eş zamanla diyeceksiniz. 3-5 tane şarkı hoşunuza gitmedi. Listeden çıkaracaksınız. Yeniden eş zamanlayacaksınız falan filan. Yani
çok
daha sıkıntılı bir süreç. Yani ben telefon kullanabiliyor olmak için neden bilgisayarda da iyi olma zorunluluğum olsun? Yani iOS beni bunu niye mecbur etsin?
Doğru aslında. Yani baktığında daha para veriyorsun.
Erişilebilirlik anlamında şunu söyleyeceğim. Yani birkaç ay, belki birkaç yıl öncesine kadar, yani bir buçuk yıl öncesine kadar iOS'un erişilebilirlik anlamında çok önde olduğu gerçeğine hep saygı duydum ve duymuşumdur da. Ama şu anki teknolojiyi düşündüğümüzde benim elimdeki telefon 3000 liralık bir telefon ve bana 6000 amper batarya sunuyor. 3000 liralık telefonda 6, 8, 8 ve 5 olmak üzere 4 tane kamera havuzu var. 64 megapiksellik arka kamerası var. 32 megapiksellik selfie kamerası var. Bunun dışında Android 10 işletim sistemi var. Birkaç ay içinde Android 11 alacak. Ve iOS'un sunduğu bütün imkanları bana fazlasıyla sunuyor ve üstelik onun tam 4 katı batarya kapasitesi veriyor bana. Yani ben iPhone'da şarjımı 20 saat kullanabileceksem Android'de 80 saat kullanabiliyorum ve Android'e iPhone'uma verdiğim paranın yarısını veriyorum. Şimdi evet, böyle değerlendirmek lazım.
O zaman şunu da diyebilir miyiz abi? Yani vatandaş müzikle iş olmayan veyahut da işte ne bileyim, hani ben şimdi görenler olarak bahsediyorum. Müzik falan dinlemeyecekse, şimdi tabii müzik uygulamaları var, onu dinlemeyecekse, ya benim param var deyip gidip bir de görüntüsüne de bakıyor tabii. iOS alanına geliyor. Ama işi çoksa ve yazılım işi olsun, işte başka işler olsun, bir de tabii bu işlerde
Android'e geçiyor.
Android'e geçiyor ve Android baktığımızda iOS'tan düşük fiyatlarda var. Bugün 800 liraya bile ne Android var. Doğru mu abi?
Aynen öyle. Yani şimdi şu an belki yok bu ama bundan bir 6 ay öncesine kadar, dolar fırlamadan önce 600 liralara, 599 liralara, hatta abartıyorum 499 liraya kadar ben var, cihazların satıldığını biliyorum.
Hala da bak şöyle liraya, bir şey var. İkinci el hala bulabilir bence abi.
Ya ikinci el bulabilir ama o ne kadar güvenli olur? O da
onu bilemeyiz tabii. Riskli bir durum.
Ben ama şu anda,
ortalama beni idare edecek ve iPhone'un atıyorum işte 6S ayarında bir telefon, şu anda iPhone'dan iPhone alırsanız ikinci eli 1500 lirayken, 6S'lerin ikinci ellerinden bahsediyorum, 1500-2000 lira aralığındayken aynı özelliklere sahip bir Samsung ya da bir Xiaomi telefonu 750-800 liralara alabiliyorsunuz. Aynı şey aslında. Yani sıfırda neyse ikinci elde de o. Çok değişen bir şey yok. Dolayısıyla Samsung da Android'in iPhone'u aslında bir nevi. Yani yıllardır köklü bir kuruluş. İşte kendi ekranlarını, Exynos dediğimiz kendi işlemcilerini kendi üreten bir firma. Dolayısıyla hani Samsung bu konuda tercih sebebi olabilir. Neden? Google'a bağımlılığınızı da bir nevi ortadan kaldırıyor. Çünkü şu anda Android cephesinde TalkBack'i kullanmak istemiyorsunuz ya da TalkBack'in farklı bir sürümünü kullanmak istiyorsunuz. Bunu yapabileceğiniz tek ürün Samsung. Neden? Çünkü kendi içerisinde varsayılan olarak gelen voice asistan uygulaması var. Voice asistana müdahale edemiyorsunuz ama TalkBack'i istediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz telefonunuzdan.
Evet. Gerçekten bugün bu program zaman çok güzel
tercih
oldu.
Tercih meselesi diyelim.
Tercih meselesi. Evet. Tabii tercih meselesi. Ahmet abicim çok çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Bizi
evet. Daha fazla tutmak isterdik ama ilk programdan yormayalım.
Çok renkli bir program oldu.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdi, konuk etmeye değer gördüğünüz için.
Teşekkür ederiz
için.
Abi. Çok rica ederiz.
Bu arada sevgili dostlar, Ahmet abinin kanalına abone olmayı lütfen unutmayalım. Mobil Accessibility.
Mobil Accessibility ve şeyde tarzadyo.net adresine girdiklerinde orada benim otobiyografimde, özgeçmişimde zaten linki de koymuştuk. Kanalın linkine de oradan ulaşabilirler.
Programcılarımız bölümünden Ahmet Durmuş'a tıkladığınızda oradan görebilirsiniz. Her cumartesi 24.02 arasında Ahmet'le Çizgi Ötesi değil mi abi?
Evet, Ahmet'le Çizgi Ötesi.
Ahmet'le Çizgi Ötesi programında da sevgili Ahmet abim yayında olacak. Sevgili dostlar, Ahmet abime çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok,
çok
güzel bilgilerle aydınlandı.
Ben sizlere teşekkür ediyorum.
Bir alkış gönderelim sevgili.
İyi yayınlar diliyorum.
Ahmet abime
kendinize
çok,
çok
sağ olsun.
Bakın. Daha sonra çok farklı programlarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Çok sağ olun. Evet. Sevgili abi. Dostlar, şimdi Ahmet abimi alkışlarla kutluyoruz. Bizler yine kısa bir ara vereceğiz. Çünkü artık spor haberlerini izleyeceğiz. Spor haberlerimiz var.
Haberlerimiz var, bilgilerimiz var.
Teknolojiyi böylelikle kapatmış olduk. Çok güzel. Bugün
yani güncel haberlere girmeyeceğiz bugün.
Yok bugün yeterince girdik zaten.
Evet, fazlasık benim dinleyicilerimize.
Ahmet abim çok sağ olsun. Diğer programlarda da ben zaman zaman şey yapacağım. Çok güzel bilgiler verdi bizlere. Tekrardan teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Biz o zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından buradayız. Ayrılmayın efendim.
Sıfır teknoloji değil. Sınırsız teknoloji değil.
Nedenle teknoloji. Sosyal çevreni sosyal medya ile kısıtlama.
Telefon çeksin ama seni içine çekmesin.
Azı karar çoğu zarar.
Hayatçıları netten akmıyor.
Teknoloji çözümü edin, ben de sorun üretim.
Sanal arkadaşların değil, gerçek dostların olsun.
Yatağının yanında telefonun değil, kitapların olsun.
Sanal oyunu bırak, spor yap.
Bir şey çek, aynı oyna.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurur. Allah'ın işaretlerinden
telefon çeksin ama seni içine çekmesin.
Azı karar çoğu zarar.
Hayat çizimleri netten akıyor.
Teknoloji çözüm edin, bağımsız sorun üretin.
Sanal arkadaşların değil, gerçek dostların olsun.
Yatağının yanında telefonun değil, kitapların olsun.
Sanal oyunu bırak.
Efendim, bizler yine geldik. Merhaba.
Evet, merhaba. Yeniden karşınızdayız kısa bir aranın ardından.
Şimdi şöyle bir baktım da müzik
mesajlar arası... Mesajlar var mı bu arada? Bir bakalım Barış.
Mesajlar var mı? En son baktığımda yoktu ama bir daha bakarım. Müzik arası pek de vermiyoruz. Onu da söyleyelim artık. Sadece böyle
evet, artık müzik konularına fazla girmeyeceğiz.
Renkli spotlar hazırladık. Onları veriyoruz sizlere. Şimdi baktığımda gerçekten kendisine de söylüyorum. Ahmet abi çok renkli ve bilgili. Programa renk kattı.
Evet, gerçekten çok kaldım kendisinden. Yani konuşmasından daha doğrusu.
Bayağı renk kattı ve dinleyicilerimizi etkiledi diye düşünüyorum.
Çok bilgi. Yani, evet, evet. Yani dediğim gibi bundan sonra yine Ahmet abimizi konuk alarak alırız programımıza.
Peki bakalım mesajlarımız var mı? Hemen bir bakayım.
Bakalım, aynen.
Herhangi bir mesajımız yok. Sevgili dostlar, saatler 19'u gösteriyor. Bizler de fazla vaktimiz kalmadı. Şimdi artık sözü ben Ayteş abiye veriyorum. Spor haberlerine geçelim. Buyur abi, söz sende. Hadi bakalım.
Evet efendim, hepinize tekrardan merhabalar. Biraz da spor gündemini aktaralım sizlere. Kısa bir şekilde. Öncelikle Şampiyonlar Ligi konusuyla başlayalım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir Paris Saint-Germain maçında biliyorsunuz. Daha doğrusu Paris Saint-Germain Başakşehir diyelim. Fransa'da biliyorsunuz ırkçı bir saldırı durumu oldu biliyorsunuz. Maç bayağı bir sıkıntılı duruma düştü. Bir gün sonra oynandı biliyorsunuz. Başakşehir kaybetti 5-1. Avrupa'dan da elendi bu arada. Dileriz bir daha statlarda böyle ırkçı saldırılarla baş başa kalmayız diyelim. Gerçekten üzücü bir durumdu. Şampiyonlar Ligi'nde evet, Başakşehir maalesef dediğimiz gibi elendi. Sivas Spor'da elendi biliyorsunuz dün. Maccabi'ye 1-0 mağlup oldu İsrail'de. Yani böylelikle Türkiye'de Türk takımları daha doğrusu Avrupa'da yoluna devam edemeyecek. Yok bundan sonra hiçbir Türk takımı. İşin üzücü olan tarafı şöyle bir durum oldu maalesef. Türkiye dünya sıralamasında Avrupa'da 13. sıraya geriledi. Tabii bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum Türkiye açısından. Yani bu şu demek oluyor bu. 2021-2022 sezonundan itibaren birinci olan takım ligimizde şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. Bu üzücü bir haber. Türk futbolu açısından tabii. Yani bu takımlarımız bir tane ön eleme oynayacak bundan. Bir tane ön eleme oynayacak bundan sonra. Daha önce biliyorsunuz hatırlatmış olalım. Direkt şampiyon olan takımımız daha doğrusu direkt katılıyordu. Hiçbir maç yapmadan. Ama artık bundan sonra 2021-2022 sezondan itibaren dediğim gibi bir tane ön eleme oynayacak. Ya inşallah başarılarımız artar diyeceğim ama hep konuşuyoruz programda işte. Teknik direktörler suçlu, yöneticiler gerekeni yapmıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Altta plan verilmiyor. Dileriz daha planlı bir yönetimlerle futbolu bu kaos durumdan çıkar diyelim. Temennimiz bu yönde. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamaları bu arada sona erdi. Tur atlayan takımları da şimdi sizlere vereceğiz. Verelim daha doğrusu. Bu arada 14 Aralık'ta kurallar çekilecek Şampiyonlar Ligi. İkinci tur kuralları çekilecek. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Evet, Bayern Münih, Atletico Madrid, Real Madrid, Mönchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund dedik. Lazio, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Rebel Leipzig Almanya'dan. Bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamış oldu. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet, şampiyonluk konusunu böylelikle kapatalım. UEFA'ya dönecek olursak, UEFA Avrupa Ligi'nde de dün dediğimiz gibi Sivasspor'un maçı vardı. Sivasspor vardı grubunu puanla tamamladı. İki galibiyet alarak tamamladılar. Dün 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti bu arada Sivasspor. Bu yüzyılama yapacak bir şey yok bizim gibi inşallah. Bundan sonra takımlarımız yine başarılı olurlar. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de, pardon eşleşmeler dedim, gruptan çıkan takımları da sıra aldım. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de 14 Aralık Pazartesi günü aynı şekilde olacak. Kura çekimi yapılacak. Onu da burada hatırlamış olalım. UEFA Avrupa Ligi'nde de son 32 yükselen takımları aktaralım sizlere. Roma, Young Boys, Arsenal, Monde, Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Leicester City, Braga, Napoli, Real Sociedad, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor Eleven, Tottenham, Royal Antrenant, Dinamo Zagreb, Rosfayer, Hoffenheim, Kızıl Yıldız. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da var 8 tane. Salzburg, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, Kulüp Brugge, Dinamo Kiev, Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecekler. UEFA Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi konusunda böylelikle kapatalım ve dönelim Süper. Biraz Süper Lig'den de haberler aktaralım. Süper Lig, evet, bu arada bir güncel bir haber verelim. Çağdaş Atan biliyorsunuz ceza almıştı. 2 ya da 3 olması lazım. O bir maça inmiş Alanyaspor teknik direktörü. Çağdaş Atan cezası. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Süper Lig'de yine bu hafta birbirinden heyecanlı maçlar var. Onun da fikstürünü sizlere verelim. 12. hafta oynayacak. Şu an bu arada bir tane maç Süper Lig'de 19 itibariyle başladı. Onu da buradan söyleyelim.
Evet, bu arada Ayça Çağatay'la evet. Birazdan... tamam, buyur.
Sayfada bir problem oluştu da.
Tamam. Ayça Çağatay bu arada sevgili dostlar haberi hemen hazırlarken ben de şunu söyleyeyim. Saat 20.30'da Haciz isimli komedi radyo tiyatromuz bu programdan hemen sonra sizlerle olacak. Saat 20.30'da efendim.
Evet, Süper Lig'in başlarına bakalım. Hemen sizler birlikte. Evet, Kasımpaşa Denizlispor maçı bugün başladı. Onu hatırlatmış olalım. O maç şu an 7. dakikası oynanıyor. Yarın Hatayspor Karagümrük maçı var. Saat 13.30'da. Kayserispor Trabzonspor maçı 16'da oynanacak. Rize Spor Göztepe ile karşı karşıya gelecek saat 16'da. 19'da ise yarın Ankara Gücü ile Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de aynı saatte saat 19'da Malatya Spor'u ağırlayacak Kadıköy'de. Pazar günü programına bakacak olursak saat 13.30'da Erzurum Spor Gençler Birliği maçı var. Alanya Spor Beşiktaş saat 19'da. Başakşehir Gaziantep maçı saat 19'da. Ve Sivasspor maçı da saat 19'da. pardon Sivasspor Antalya Spor maçı 14 Aralık Pazartesi saat 19'da. Bunu da buradan alalım. Yine Süper Lig'de bu hafta dediğim gibi birbirinden heyecanlı maçlar sizleri bekliyor. Bunu da buradan
sanırım
hatırlamış olalım.
Bu
biraz daha var. Bir önemli maçlar, böyle şöyle bir bölüm var bundan sonra. Önemli gördüğüm maçları aktaracağım sizlere. Avrupa'nın önde gelen liglerinden. Mesela yarın saat 20.30'da Manchester United Manchester City maçı var İngiltere Premier Ligi'nde. Oh. Evet, çok güzel maç olur bu gerçekten. Saat 23'te ise Everton'la Chelsea karşı karşıya gelecek. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Ve yarın çok güzel bir maç daha var İspanya'da Liga'da. Saat 23'te Atletico Madrid Madrid derbisi var. Onu da buradan belirtmiş olalım. Fransa'dan pazar günü çok güzel bir maç var. Saat 23'te Paris Saint-Germain'le Lyon karşı karşıya gelecek. Onu da hatırlatalım. Bu arada yarın Monaco Marsilya maçı da var saat 19'da. Bunu da belirtmiş olalım. Bakıyorum başka önemli bir maçımız var mı? Evet, listeme bakıyorum. Şu an yok. Evet, bu arada biliyorsunuz bu hafta, önümüzdeki hafta daha doğrusu Türk Kupası'na da maçlar var. Türk Kupası maçları oynayacak. Onun da programını verelim sizlere. Onu da programı hemen verelim sizlere. Türkiye Kupası maç programında.
Türkiye Kupası da yine önemli şeylerden bir tanesi.
Evet, yine hatırlatmış oldum. Tek maçta eliminasyon sistemine göre oynayacak Türkiye Kupası maçları. Zaten geçtiğimiz programda hatırlatmıştık. Yine hatırlatmış oldum dinleyicilerimize. Evet, 5. tur maçları oynanacak önümüzdeki hafta. Salı günü 15 Aralık'ta 13'te Kasımpaşa ile Muluspor karşı karşıya gelecek. Rize ile Eskişehirspor saat 15'te karşı karşıya geliyor. 17'de de Yeni Malatya ile Hekimoğlu karşı karşıya geliyor. Göztepe Bursa Spor maçı, evet, Türk Kupası'na dikkat çeken maçlardan biri. Bu da güzel olur. 18.30'da. Ve Galatasaray Darıca Gençler Birliği'ni ağırlayacak Türk Telekom Stadyumu'nda. Bu da saat 21'de başlayacak. Çarşamba günü geçecek olursak Erzurumspor'la Esenler karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor Kocaelispor saat 14'te karşı karşıya geliyor. 16'da Alanyaspor'la Adanaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'la Adana Demirspor 18.30'da. Fenerbahçe'de Karacabey'i ağırlıyor. Karacabey'de. Bu da saat 21'de olacak. Perşembe günü 17 Aralık'ta da maçlar aynı şekilde Türk Kupası'na devam ediyor. Konyaspor'la Altınordu saat 13'te karşı karşıya geliyorlar. Gençlerbirliği Tuzla Spor maçı yine aynı şekilde aynı saatte Tuzla ile karşı karşıya geliyor. Antalya Spor Bolu Spor'u ağırlayacak saat 15'te. Sivas Spor'da Giresunspor ağırlıyor 17'de. Başakşehir Turgutlu Spor maçı 18.30'da. Beşiktaş'ta Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak saat 21'de. Türkiye Kupası'nda maç programı verdikten sonra da son kez de EuroLeague maçlarına bakalım. Dün maalesef takımlarımız EuroLeague'de mağlup oldular. Fenerbahçe mağlup oldu, Efes mağlup oldu. Bunları da buradan hatırlatmış olalım. Bu arada Efes 2 sayıyla mağlup oldu. 76-74. Fenerbahçe'de mağlup oldu. Bundan sonra takımlarımız Avrupa'da, futbolda, basketbolda başarılar diyelim. Evet, spor haberlerimizden bugünlük bu kadar.
Bu kadar diyelim ve zaten veda da edeceğiz artık, süremiz doldu.
Bugün süremiz bayağı bir açtık, süremizi gerçekten.
Evet, peki o zaman...
evet, bizler... yine bu arada YouTube kanalımızı hatırlatalım. YouTube kanalımızı hatırlatalım.
Teknospor diye geçiyor. Aynen, evet, abone olabilirsiniz. Efendim, Facebook sayfamız tarzradio.net. Buradan bizi beğenebilirsiniz. Instagram'ımız tarzradio. Twitter'ımız tarzradio diye geçiyor. Buradan bizi lütfen takip ediniz efendim. duyurularımızdan...
Başka bir şey var mıydı acaba? Düşünüyorum da.
Haberde almak için. Şu anlık yok.
Yok.
Zaten yok, saat evet. 20'de, saat 20'de güzel bir komedi radyo tiyatrosu var. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen oradan ardından saat 22'de Cengiz'le Gönül Bağı programı var. İsteklerinize yine yer verecek. Evet, o zaman bizden bu haftalık bu kadar diyoruz.
Evet, sana çok teşekkür ediyorum Barış. Bu
ben
arada.
De teşekkür ediyorum sana. Yine 15 gün sonra
görüşmek üzere diyelim.
15 gün sonra sizlerle birlikte olacağız nasipse.
Bizi yani dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ayın kaçına denk geliyor? Ben de tam bilmiyorum tarihleri şu anda.
Bugün 24 Aralık olması lazım.
24 Aralık olması lazım, aynen öyle. Efendim 15 gün sonra nasipse buluşmak üzere bir sonraki programda. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.
Sağ olun efendim. Var olun.